Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 6 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 14 Ramazan 1445 ve Miladi Takvim'de 25 Mart 2024 Pazartesi. Ayrıca Hazreti Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hazreti Hasan Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumunun ardından din alimi Sayın Fahrettin Altan ile Hazreti Hasan Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü üzerine yapılan röportaj, Allah'a yakarışlar, İran masalları ve efsaneleri ve Hidayet Hadisi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Avendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Parlamentolar arası birlik toplantısı İran'ın katılımıyla Cenevre'de düzenlendi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonistlerin Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde işlediği cinayetleri kınadı. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik hava ve topçu saldırıları sürüyor. Guterres, Siyonist rejimin Gazze şeridinin güneyindeki Refah'a kara saldırısı konusunda uyarıda bulundu. Ve İran Futbol Federasyonu, Filistinlilerin İsrail futbolunu boykot etme teklifini memnuniyetle karşıladı. Şimdi haberler. İran'dan bir heyetinde katılımıyla 180'den fazla üyesiyle en büyük parlamento organı olan Dünya Parlamentolar Arası Birliği'nin parlamenter diplomasi, barış ve anlayış için köprü oluşturma sloganıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenleniyor. Bu toplantının ilk gününde İslam ülkeleri parlamentoları ile Asya Parlamentoları Arası Asamblesi toplantıları yapılmış ve İran heyeti, Siyonistlerin cinayetlerine karşı İslam ve Asya ülkeleri parlamentolarının ittifakının gerekliliğini vurgulamıştır. Siyonist rejimin temsilcisinin konuşması sırasında toplantı salonunda gerginlik yaşanırken parlamento heyetleri şiddetle protesto ederek bu rejimin temsilcisinin konuşmasına izin vermedi. Katılımcı ülkelerin pek çok temsilcisi, Siyonist rejimin Gazze şeridi ve diğer Filistin topraklarında işlediği suçları kınadı. İran ve bazı İslam ülkelerinden gelen heyetler toplantısı salonunu terk etti. Katılımcı ülkelerin temsilcileri Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını ve Siyonist ordunun saldırılarını durdurmasını talep etti. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor. Şu ana kadar 32 binden fazla Filistinli şehit oldu, 74 binden fazla insan da yaralandı. Uluslararası toplumun yaygın kanamalarına ve muhalefetine rağmen bu rejim hala saldırılarını, cinayetlerini sürdürüyor. Dünya Parlamentolar Arası Birliği çok taraflı parlamenter diplomasi tartışmasında uluslararası ilişkiler alanında öne çıkan bir konum bulabilen ilk parlamenter kurumdur. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonistlerin Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde işlediği cinayetleri kınadı. Nasır Kenani şunları kaydetti: "Ne yazık ki son birkaç günde Gazze Şifa Hastanesi'nde kuşatma altına alınan 180 hasta, sağlık personeli ve Filistinli mülteci işgal rejiminin barbarca suçları nedeniyle şehit olmuştur." Kenani, Siyonist rejim ordusunun Gazze Şifa Hastanesi'nde sağlık personeline, hastalara, yaralılara ve yerinden edilmiş Filistinlilere karşı işlediği insanlık dışı ve korkunç suçları kınarken şunları kaydetti: Bir haftadır Şifa Hastanesi ve çevresinin yanı sıra hastalar, sağlık personeli ve buraya sığınan kadın ve çocuklar başta olmak üzere Filistinli mültecilerin de Siyonist terör ordusu tarafından şiddetli ve insanlık dışı kuşatma altına alınmıştır. Ve bu hastanede korkunç suçlar işleyerek bu rejim trajik yaşamının tarihine ve suçların kara listesine utanç verici bir sayfa daha ekledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca şunları kaydetti. Ne yazık ki son birkaç günde işgalci rejimin barbarca suçları nedeniyle Şifa Hastanesi'nde ablukaya alınan 180 hasta, sağlık personeli, Filistinli mülteci, kör saldırılar ve temel gıda ve tıbbi malzemelerin girişine engel olunması sebebiyle hayatını kaybetti. Geri kalan insanlar kademeli olarak ölüme maruz kalıyor. Kenani ayrıca şunları kaydetti. Bu arada bu hastanede tutuklu bulunan Filistinli kadınlara yönelik işkence, saygısızlık ve cinayetlere ilişkin şok edici ve dehşet verici haberler de duyuluyor. Bu Şifa Hastanesi'ndeki Siyonist savaş suçlarının boyutunu ortaya çıkarmak için uluslararası bir araştırma grubunun kurulması da dahil olmak üzere uluslararası toplumun acil ve kararlı bir şekilde harekete geçmesini gerektiriyor. Kenani ayrıca şu vurguda bulundu. İran İslam Cumhuriyeti uluslararası toplumun ve İslami hükümetlerin Gazze şeridinde kuşatma altındaki Filistin halkı ve savaş mağdurları başta olmak üzere mazlum Filistin halkına destek verme sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmış. Bu suçların durdurulması ve bu tür insanlık trajedilerinin faillerinin ve destekçilerinin kovuşturulması için hükümetler ile yasal ve uluslararası kurumlara etkili, kararlı ve acil eylem çağrısında bulunuyor. Gazze Savaşı'nın 171. gününde Siyonist işgal güçleri bu şehirdeki iki hastaneyi kuşatmanın yanı sıra Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine de hava ve topçu saldırılarını sürdürdü. Siyonist rejim savaş uçakları ve topçu birlikleri Gazze şeridinin merkezindeki Deir el-Belah kentindeki yerleşim alanını bombalayıp bunun sonucunda 18 Filistinli şehit oldu, çok sayıda insan da yaralandı. Siyonist rejimin savaş uçakları ve topçuları ayrıca Gazze şeridinin kuzey ve güneyinde Beyt el-Lahya'nın batısına, Han Yunus'un batısına ateş açtı ve Gazze'nin kuzeyinde havaya dumanlar yükseldi. Öte yandan Siyonist rejim askerleri Han Yunus'un batısındaki El-Emal Hastanesi ve Kızılay Cemiyeti'ni kuşatmaya devam etti ve girişlerini setler oluşturarak kapattı. Siyonist askerler Han Yunus'taki Hamad yerleşiminde de ciddi yıkıma neden oldu. Aynı zamanda Filistinli yardım kaynakları işgalcilerin yoğun bombardımanı ve saldırıları nedeniyle yaralılara yardım ulaştırmasının mümkün olmadığını duyurdu. Bu arada Siyonist rejim Batı Şeria'daki Filistinlere karşı işlediği suçlar tüm şiddetiyle sürüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu rejimin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Siyonist yerleşim yerlerini genişletme planını yasa dışı ilan etmesine rağmen işgalci rejim yeni bir hamleyle Ürdün Nehri'nin batı yakasındaki 800 hektarlık araziye yerleşim ve yüzlerce yerleşim biriminin inşası için el koydu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri soykırımcı Siyonist rejimin Gazze şeridinin güneyindeki Refah'a kara saldırısı konusunda uyarıda bulundu. İran'ın bildirdiğine göre Antonio Guterres Gazze şeridine insani yardım ulaştırılabilmesi için ateşkes sağlanmasının gerekliliğini vurgularken, Siyonist işgalci rejimin Gazze şeridinin güneyindeki Refah'a kara saldırısının insani felaket getireceği uyarısında bulundu. Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler, Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına mali desteği durduran bazı ülkelerin kararlarının yeniden gözden geçirmesi gerekliliğine vurgu yaparak, UNRWA'ya fon sağlamayı bırakan birçok ülke bu konuyu yeniden değerlendirmeye başladı ve herkesin bu yardım kuruluşuna yardım edeceğini umuyoruz ifadesini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti Futbol Federasyonu Başkanı, Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA Genel Sekreterine bir mektup gönderdi. İran İslam Cumhuriyeti Futbol Federasyonu Başkanı, Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA Genel Sekreterine bir mektup göndererek, Filistin Futbol Federasyonu, Siyonist Futbol Federasyonu'na yönelik yaptırımlara dayalı önerilen planı memnuniyetle karşıladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Filistin Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde FIFA'ya işgal güçlerinin Filistin sporlarına yönelik ihlalleri nedeniyle İsrail Futbol Federasyonu'na yaptırım uygulanması talebiyle resmi bir mektup gönderdi. Filistin Futbol Federasyonu bu açıklamasında FIFA'dan Siyonist rejime yaptırım uygulanması konusunu örgütün 17 Mayıs'ta Tayland'da yapılacak olan kongresinin gündemine almasını istedi. İran Futbol Federasyon Başkanı Mehdi Taş, FIFA Genel Sekreterine yazdığı mektupta Filistin Futbol Federasyonu'nun Bangkok'taki 74. FIFA Kongresi gündemine alınmasına yönelik önerilen planına tam destek verdiğini duyurdu. İran'ın uzay endüstrisi geçtiğimiz yıl 7 uzay fırlatması ile verimli bir yıl geçirdi ve 20 uydu ve uzay üssünün inşasıyla yeni yılın da başarılı bir yıl olması bekleniyor. İran Yüksek Uzay Konseyi'nde ülkenin uzay endüstrisinin 10 yıllık programının hazırlanması ve onaylanması, yeni uyduların tanıtılması, 7 uzay araştırması ve operasyonel fırlatma, uzay teknolojisine sahip ülkelerle uluslararası uzay işbirliğinin geliştirilmesi, ülkenin en büyük uzay üssünün Çabahar'da inşaatının başlangıcı, Şehit Süleymani uydu sisteminin tasarım ve inşasının başlangıcı, İran'ın uzay endüstrisi uzmanları ve bilim adamlarının geçen yıl elde ettiği başarıların bir parçası olarak biliniyor. Ölçme ve tanımlama uydusu olan Nur 3 uydusu, Hazreti Veliaht İmam Mehdi Aleyhisselam'ın imametinin başlangıcıyla aynı zamanda 3 aşamalı kombine uydu taşıyıcı Gasset tarafından Ekim ayında 7,3 km hızla geçen yıl uzaya fırlatıldıktan sonra 450 km'lik bir yörüngeye yerleştirildi. Uzayda yaşamını 10 yıl sonra ilk kez canlanması 1402 yılının uzay başarılarından biriydi. Böylece İran'ın Kavus isimli son biyolojik kapsülü yerli fırlatıcı Selman ile başarıyla uzaya fırlatıldı. Bu biyokapsül, bu doğrultuda ihtiyaç duyulan teknolojilerin geliştirilmesi ve elde edilmesi amacıyla dünya düzeyinden 130 kilometre yüksekliğe fırlatılan insanın uzaya gönderilmesi yol haritasının gerçekleştirilmesi doğrultusunda bilimsel araştırma ve teknolojik bir kargodur. İran Uzay Örgütü tarafından görevlendirilen ve Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü tarafından inşa edilen 500 kilogramlık bu kapsülün başarıyla fırlatılmasıyla uzay görev planının fırlatma, kurtarma, hız kontrol sistemleri ve darbe kalkanları, kapsül ve şemsiye aerodinamik tasarımı, biyolojik koşulların kontrolü ve izlenmesiyle ilgili sistemler dahil olmak üzere çeşitli teknolojilerin geliştirilmesi test edildi. Ayrıca İran Uzay Araştırma Enstitüsü tarafından inşa edilen SRI araştırma uydu serisinden yerli Süreyya uydusu olan KM-100 uydu taşıyıcısı, İran'daki uydu fırlatma yüksekliği açısından yeni bir rekor kırmak üzere Aralık 1402'de 750 kilometrelik yörüngeye başarıyla fırlatıldı. Yaklaşık 500 kilometrelik yörüngede 100 kilogramlık nesneleri taşıyabilen bu katı yakıt uydusu, 3. test fırlatmasında yerli fırlatmalarda yeni bir rekora imza atarak yaklaşık 50 kilogram kaliteli Süreyya uydusunu 750 kilometrelik yörüngeye başarıyla yerleştirmeyi başardı. Geçtiğimiz yılın Behmen ayında İran'ın uzay uzmanları ilk kez yerli uydu taşıyıcıyla aynı anda 3 yerli uydu yörüngeye yerleştirdi. İran İslam Cumhuriyeti Savunma ve Silahlı Kuvvetleri Destek Bakanlığı tarafından yapılan Seamorg uydusu ile aynı anda 3 İran uydusu Mehda, Keyhan-2 ve Hatef-1 ilk kez fırlatılarak 450 kilometrelik bir yörüngeye yerleştirildiler. İranlı bilgi tabanlı bir şirket, kullanıcılara ve çiftçilere zararlı böcekler, soğuk veya sıcak çarpması, rüzgar ve yağmur hakkında uyarı mesajları gönderebilen akıllı bir tarım platformu oluşturmayı başardı. Merhaber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Ziraat Mühendisliği Teknik Araştırma Enstitüsü öğretim üyesi Muhammed Rıza Serkari, pazar günü ülkede entegre bir tarımsal istihbarat platformunun başlatılmasına işaretle şunları kaydetti. Bu platformda tüm ürün üretim sistemleri, yani ekim, dikim ve hasat aşamaları akıllı bir şekilde entegre edilmiştir. Bu İranlı teknoloji aktivisti bu platformu kullanıcılara ve çiftçilere haşereler, soğuk veya sıcak çarpması, rüzgar ve yağmur hakkında bildirim veya uyarıda bulunduğunu belirterek şunları kaydetti. Çiftçiler bu akıllı sistemi kullanarak sulamayı uzaktan açıp kapatabiliyor. Sistan ve Beluçistan eyaletinin Mirca ve sınır bölgesinde İran İslam Cumhuriyeti polis teşkilatına bağlı bir sınır muhafızı şehit edildi. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran polis gücünün sınır muhafızlarından Muhammed Mehdi Necatiniya dün gece İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Mirca ve sınır bölgesinde silahlı kişilerle çıkan çatışma sırasında şehit düştü. Şehit Muhammed Mehdi Necatiniya, İran'ın kuzeyindeki Golestanelinin Kortkuy şehrinin Ereng köyündendir ve 1403 yılında bu ilin ilk sınır şehididir. Birkaç gün önce Sistan ve Beluçistan ilinin polis komutanı General Dostali Celilyan, bu ilin Saravan şehrinde silahlı kişilerle çıkan çatışmada bir polis memurunun şehit olduğunu duyurdu. Çatışmada bir İranlı polis memuru şehit oldu, iki polis de yaralandı. İslam devriminin zaferinden sonra Amerika, Siyonist işgal rejimi ve bölgesel müttefikleri tarafından İran İslam Cumhuriyeti'ni yıkmak ve karşı karşıya getirmek için çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Sırada bültenimizin son haberi var. İran İslam Cumhuriyeti Kılıç Eskrim Milli Takımı'nın kaptanı dünya sıralamasında 4. sıraya yükseldi. Dünya Eskrim Federasyonu Macaristan Dünya Kupası sonrasında açıklanan yeni sıralamasına göre bu yarışmalarda bronz madalya kazanan İran milli takımının kaptanı Ali Pakdamen dünya sıralamasında bir basamak daha yükselerek 4. sıraya yerleşmeyi başardı. Takım kategorisinde ise İran dünya sıralamasında 7. sırayı koruyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Amerika'nın Siyonist rejimi ve Gazze Savaşı'na karşı ilk oyunu başlığı altında. Siyonist rejiminin en önemli müttefiki ve koşulsuz destekçisi olan Amerika bu rejime ve onun eylemlerine karşı ikili bir politika ve yaklaşım benimsemekte. Bir yandan İsrail'le dayanışma gösterisi olarak yeni bir askeri yardım ve UNRWA'ya yapılacak yardımın kesilmesi bu ülkenin kongresinde onaylanırken diğer yandan Biden hükümeti Siyonist rejim tarafından refaha yönelik saldırılara karşı olduğunu bildirdi. Bu çerçevede Amerikan kongresi geçici bütçe tasarısını geçirerek ırkçı İsrail rejimine yönelik yeni askeri yardım onayladı. Aynı zamanda Filistin mültecilere yardım ve istihdam ajansı UNRWA Mart 2025'e kadar fon göndermeyi durdurdu. Bu bütçe tasarısı 1,2 trilyon dolar tasarı Senato'da 24'e karşı 74 oyla kabul edildi. Ardından Amerikan Başkanı Biden imzaladı. Bu geçici bütçe tasarısı Amerikan hükümetinin kapanmasını önlemek amacıyla demokratların ve cumhuriyetçilerin desteğiyle kabul edildi. Çocuk katili İsrail rejiminin Gazze şeridindeki cinayetleri devam ederken bu şeritteki kıtlık ve yiyecek kıtlığı daha vahim bir hal almış. Bu geçici bütçe Amerikan Savunma Bakanlığı'nın 886 milyar dolarlık bütçesinin 3,8 milyar dolarlık askeri yardımı Amerika'ya ayırıyor. Siyonist rejim bunları verir ve bu arada önerilen 95 milyar dolarlık yardım paketine göre 60 milyar doları Ukrayna'ya, 14 milyar doları da Siyonist rejime tahsis edildi. Amerika'nın İsrail'e yaptığı yeni askeri yardım Gazze Savaşı'nın devam etmesini, Gazze halkına yönelik soykırıma ve açlık silahlarının kullanılmasına rağmen Tel Aviv'e kalıcı destek politikası çerçevesinde gerçekleşiyor. Bu arada yeni bir suç olan Gazze'de Filistinli kadınlara tecavüz edilmesi, ardından İsrail askerleri tarafından öldürülmesi cani rejimin kara siciline kaydedildi. Gazze şeridi dahil olmak üzere Filistinleri ihlal ediyor. Bundan önce Amerika Birleşik Devletleri dahil bir dizi batılı ülke Tel Aviv'in UNRWA'ya yönelik suçlamalarını gerekçe göstererek yalan beyanlarla İsrail'e mali yardım sağlayan Gazze'deki mazlum halka yardım sağlanmasında önemli ve vazgeçilmez bir rol oynayan Birleşmiş Milletler Kurumu askıya alındı. bu yardımların durdurulması, Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşların Gazze'deki insani faaliyetlerinin de durdurulması riskini artırdı ve nüfusun yoğun olduğu bu bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine neden oldu. Hiç şüphesiz Gazze'de ciddi kıtlık yaşayan, savaş ve kuşatma nedeniyle en temel insani ihtiyaçlara erişimden mahrum kalan 2 milyon insana hızlı ve yaygın yardım ihtiyacı karşısında UNRWA'ya yapılan yardımın kesilmesi, saldırgan rejimin Gazze'de mevcut vahim durumdan çok daha kötü bir insani felakete yol açması kaçınılmazdır. Amerika'nın Siyonist rejimi verdiği geniş siyasi ve askeri desteğe ve bu rejimin Amerika'nın Gazze Savaşı'nda ateşkes talebi de dahil olmak üzere uluslararası toplumun taleplerini kabul etmeyi reddetmesine rağmen Biden yönetimi ve üst düzey Amerikalı yetkililer sadece Tel Aviv'e etkili bir şekilde müdahale edilmesi ve İsrail'i Gazze Savaşı'nı durdurmaya zorlamak için siyasi ve mali baskı aracını kullanmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Bu çerçevede Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris göstermelik uyarısında Washington'un Siyonist rejimin Refah'a olası saldırılarına ilişkin tavrını zaten açıkça ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi. İsrail'in tüm uyarılara rağmen Refah'a yönelik olası saldırısının çok büyük hata olacağı belirtilmektedir. Harris ayrıca şunu da iddia etti. İsrail, Amerika'nın karşı çıkmasına rağmen Refah'a yönelik saldırıları sürdürürse Washington bu eyleme yanıt olarak her türlü yaklaşımı benimseyebilir. Burada önemli olan nokta şu ki Biden yönetiminin Siyonist rejime karşı ön yargılı yaklaşımını Amerika'da yaygın tepkilerle karşılaşmış olmasıdır. Bu bağlamda Gazze Savaşı nedeniyle ve Biden hükümetinin Siyonist rejime verdiği desteği protesto etmek amacıyla bazı Amerikan hükümeti çalışanları istifa etmeyi planlıyor. Daha önce Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 100 çalışanı bir bildiride başkanı bu konuda suçlamıştı. Gazze Savaşı ile ilgili yanıltıcı bilgiler yayan ülke ve Siyonist rejimin Gazze'de savaş suçları işlediğini belirttiler. Ayrıca Amerika İç Güvenlik Bakanlığı'nın 130'dan fazla çalışanı da bir mektup yazarak bu ülkenin hükümetinden Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için harekete geçmesini istedi. 30'dan fazla Amerikan kurum ve bakanlığının 700'den fazla çalışanı da Kasım ayında Joe Biden'a yazdığı mektupta Gazze'deki ateşkese destek vermesini istemişti. Bütün bunlar Biden hükümetinin Gazze Savaşı'na yönelik politikasını eleştiren Amerika'daki kamuoyunun yanı sıra bu eleştiri ve protestoların Amerikan hükümetine de sıçradığını gösteriyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumunu dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, İmam Hasan Müştaba Aleyhisselam'ın Kutlu Veladet Yıl Dönümünü idrak ediyoruz. Münasebet hakkında din alimi Sayın Fahrettin Altan ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Uzman konuğumuzun konuyla ilgili görüşlerini dinliyorsunuz efendim.
İmam Hasan Aleyhisselam'ın doğumunu bütün Müslümanlara ve ağamız İmam Rıza, İmam Zaman Aleyhisselam'a tebrik ederim. İmam Hasan Aleyhisselam'ın hayatını kısa olarak inşallah anlatmaya çalışacağım. İmam Ali ve Hazreti Fatıma Aleyhisselam'ın ilk çocuğu olan İmam Hasan Aleyhisselam, hicretin 3. yılında Ramazan ayının 15. günü Medine şehrinde dünyaya geldi. künyesi Ebu Muhammed, lakapları ise Seyyid, Sid, Hüccet, Taki, Zeki, Mucteba, Zahid, Emir ve Velidir. İmam Hasan Aleyhisselam 7 yıl Hazreti Peygamber'in döneminde, 30 yılda Emirül Müminin Hazreti Aleyhisselam'ın döneminde yaşamıştır. İmam Hasan Aleyhisselam hicretin 40. yılında Hazreti Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra Müslümanların isteği üzerine onların önderliğini üstlenerek kendi valilerini çeşitli şehirlere gönderdi. Beni Ümeyye'nin eski dönemlerden beri Beni Haşim'e karşı kini vardı. Bundan dolayı hilafeti İmam Hasan'ın elinden çıkarıp kendi ellerini almak için planlar düzenlediler. Bu maksatla Muaviye İmam Hasan'ın hükümetinin yıkılmasını, zemin hazırlamak için çeşitli şehirlere casuslar gönderdi. Kendisi de Irak'a ordu çıkarmak için harekete geçti. İmam Hasan Aleyhisselam Muaviye'nin girişimlerinden haberdar olunca ilk önce birkaç defa Muaviye'yi uyardı. Sonra Muaviye'ye karşı koymak için büyük bir orduyla savaşa hazırlandı. Muaviye İmam Hasan Aleyhisselam'ın ordusuyla karşılaşmadan önce hileye başvurdu. Muaviye İmam Hasan Aleyhisselam'ın ordusunu ruhi açıdan tazyik etmek için bir taraftan yalan yere İmam Aleyhisselam'la barış yapma isteğini dillere saldı. Diğer taraftan da büyük bir para ve makam vaatleriyle İmam Hasan Aleyhisselam'ın yaranları arasında hiyanete başvuranlar da oldu. İmam Hasan'ın çadırına saldırıp onu çadırını parçaladılar, abasını üzerinden kaptılar, ayağının altındaki kilimi bile çekip çıkardılar ve kılıçla da bacağını yaraladılar. İmam Hasan Aleyhisselam ordusunu o şekil ve yaranlarını da perişan bir vaziyette görünce Müslümanlar arasında bundan daha fazla ihtilaf çıkmaması ve Şiilerinin öldürülmemesi için bir takım şartlarla Muaviye'nin barış teklifini kabul etti. İbn Hallakan'ın naklettiğine göre barış anlaşması Hicri 41'in Rebiyül Evvel ayının 25'inde gerçekleşti. Barışın önemli şartları şunlardı. 1. Muaviye kendisini Emirül Müminin tanıtmayacaktır. 2. Hazreti Ali'ye lanet ve küfür okunmayacaktır. 3. Şiilerin canı, malı ve namusu emniyette olacaktır. 4. Şiilerden hak sahibinin hakkı kendilerine verilecektir. 5. Muaviye hiçbir kimseyi kendi yerine halife tayin etmeyecektir. Barış maddelerinde de görüldüğü gibi İmam Hasan Aleyhisselam Muaviye'yi kasıt tanıtmanın yanı sıra fitne ateşini de söndürdü. O günün İslam'ın toplumunu dağınıklık ve yok olmaktan kurtardı ve böylece Şiilerin hakkını korumuş oldu. Bu barışın en büyük faydalarından biri de hakkı batıldan ayırt etmekti. Ne hak batıl olarak tanındı ne de batıl hak olarak. İmam Hasan Aleyhisselam kendi ameliyle Muaviye'nin batıl bir mevzide durmuş olduğunu ve hilafetinin Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhin tertemiz vasilerinin hakkı olduğunu fakat hile ve zorbalıkla yöneticilik yapmak istemediklerini halka anlatmış oldu. Bu tavır Kerbela kıyamında da takip edildi. Barış anlaşması yapıldıktan sonra bir grup insanlar İmam Hasan Aleyhisselam'ın bu önemli ve hikmetli işinin önemini anlayamadıklarından dolayı onu tenkit etmeye, ona iftirada bulunmaya ve ağır laflar etmeye başladılar. İmam Aleyhisselam onların cevabında şöyle buyurdular. Az önce ben Allah-u Teala'nın yaratıklarına olan hüccesi değil miyim? Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ve kardeşim hakkında Hasan ve Hüseyin kıyam etseler de etmeseler de imamdırlar diye buyurmamış mıdır? Eğer ben bu işi yapmaz olsaydım, yeryüzünde Şiilerimizden bir kişi dahi kalmazdı, hepsi öldürülürdü. İmam Hasan Aleyhisselam, zahiri hilafeti Muaviye'ye bıraktıktan sonra Kufe'yi terk edip Medine'ye döndü. Orada İslami ilimleri halka öğretmek ve onu yaymakla meşgul oldu. Ama Muaviye kendi hilelerinden vazgeçmedi. Daha işinin başında barış maddelerini ayak altına aldı. Muaviye, hilafetin kendi ailesinde sürekli kalmasından emin olmak için İmam Hasan'ı öldürmeyi kararlaştırdı. Şeytanı planını uygulamak için 4 defa İmam Aleyhisselam'ı zehirletti. Muaviye son defasında İmam Aleyhisselam'ın eşi olan Eşas kızı Cade'nin vasıtasıyla çok tesirli bir zehirle İmam Aleyhisselam'ı zehirletti. İmam Aleyhisselam o kalleşçe amelin neticesinde mide kanamasına duçar oldu. Rengi değişti ve o halde şöyle buyurdu. Birkaç kez beni zehirlediler ama bu dördüncüsü kadar azı görmedim. C- Cünade şöyle diyor. İmam Aleyhisselam'ın vefat etmesine sebep olan o hastalığında onun huzuruna vardım. Önünde bir leğen gördüm. Muaviye'nin ona içirdiği zehir neticesinde ağzından gelen kan fıhtılarını o leğenin içerisine atıyordu. İmam Hasan'a "Ey Mevlam, neden kendini tedavi etmiyorsun?" dediğimde buyurdular ki "Ölümü neyle tedavi edeyim?" Bu sözü duyunca "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" dedim. İmam Hasan Aleyhisselam hicretin 50. yılında 40 yıl yaşında o zehir neticesinde saadete erişti. İmam Aleyhisselam'ın mutahhar cenazesini cenaze namazı merasiminden sonra Resulullah'ın kabrini ziyaret etmesi ve orada defnedilmesi için oraya doğru götürdüler. Salebet bin Malik şöyle diyor. İmam Hasan Aleyhisselam'ın cenazesini teşhi edenler o kadar çoktu ki bir iğne atsaydın yere düşmezdi. Beni Ümeyye bu olaydan haberdar olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhin ciğerparesini teşhi edeceklerine ve onun mübarek naaşına saygı duyacaklarına, onun dedesinin yanında defnedilmesine mani oldular. Ayşe de bir katıra binerek onları destekledi. İbn-i Şehraşuk da şöyle diyor. İmam Hasan aleyhisselamın cenazesini ok yağmuruna tuttular. Bu oklardan 70 tanesi İmam aleyhisselamın cenazesine isabet etti. Sonradan bu okları onun bedeninden çıkardılar. İmam Hüseyin Aleyhisselam kardeşi İmam Hasan Aleyhisselam'ın vasiyeti üzerine Beni Ümeyye ile savaşmaktan kaçındı. Daha sonra İmam Aleyhisselam'ın cenazesini Baki mezarlığına götürüp orada defnetti. İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadet gününün tarihi hakkında ihtilaf vardır. Şeyh Mufid, Tef'emi, İmam Hasan Aleyhisselam'ın sefer ayının 7'sinde şehadete eriştiğini yazıyorlar. Şeyh Abbas Kummi, Kurretül Basire Risalesinde bu görüşü kabul etmiştir. İbn-i Şahraşuk da sefer ayının 28. gününü İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadet günü bilmektedir. Şeyh Kuleyni ve Hazzaz-ı Kummi de İmam Hasan Aleyhisselam'ın sefer ayının sonlarında şehit olduğunu söylüyorlar. İmam Hasan Aleyhisselam'ın 13, 15 veya 16 çocuğu olduğunu söylemişlerdir. Onlardan bazılarının isimleri şunlardır. İmam Bakır Aleyhisselam'ın annesi olan Fatıma, amcaları İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında şehadete erişen Kasım, Abdullah ve Amr. Evet, İmam Hasan Aleyhisselam'ın siyerini, sözlerini anlatmak istesek gerçekten konumuz çok uzanmış olacaktır, çok uzayacaktır. Bunun için artık o konuya girmirem. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Allah-u Teala hepinizi muvaffak eylesin inşallah. Esselamu aleyküm cemiyen ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Değerli dinleyiciler, İmam Hasan Mustafa Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili din alemi Sayın Fahrettin Altan'ın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Dikkat, dikkat! Değerli dinleyiciler, duyduğunuz siren tehlike anlamında kırmızı alarmdır. Dünya sona yaklaşmış. Camlar, füze ve patlama dalgası nedeniyle bir biri ardından toz gibi yere serpiliyor. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar, özellikle de Iraklılar, Afganlar, Suriyeliler bu korku dolu anları ne yazık ki tecrübe etmiştir. Acımasız savaş ateşinin kalbinde yaşamak, dünyanın hareketten durduğu yer, dünya sonunun yaşandığı yer. Allah'ım, mübarek ismin hakkına sana el açıyor, yalvarıyorum ey emniyet ve güven veren. Bizi bu acımasız dönemden sağlıkla çıkar. Can hıraş feryatların dönebilir. Herkes vücudunda ya bir yara taşıyor ya da başkalarının iyileşmeyen yaralarına şahit oluyor. Top, tank, havan topu, el bombası, kimyasal bombardıman, biyolojik terör ve kalleş kırbaçlardan geriye kalan yaralar. Ya Rabbi! Sen dünya mazlumlarının tek sığınağısın. Bizim bu dönemi sağ salim geride bırakmamızı sağla. Tüm dünya zeytinin neyi simgelediğini biliyor. Zeytin barışı hatırlatır. Tüm dünyanın her zaman muhtaç olduğu barış. Fakat savaş gözyaşı ve kan demektir. Dalında kurumuş zeytin demektir. Ey her şeyi hükmü altına alan, ey yoktan var eden. Düşman uçakları kalbimiz ve ruhumuzun ses duvarını kırıyor. Çaresiz insanlar büyük küçük kendi içlerinde infilak ediyorlar. Barut ve yanık kokusu duyuluyor. Hurma ağaçları ve bahçeler yanıyor. Askerlerin üniformaları yanıyor ve onların bedenleri. Evlerin perdeleri, halıları yanıyor. Kalpler, canlar yanıyor. Düşmanın saldırısını önlemek için siper üstüne siper kazılıyor. Fakat gökyüzü kapatılamaz ki. Keşke göz kapayıp açıncaya kadar hurma bahçeleri yeşerse. Şehrin erkekleri hasat toplamaya gitse. Sahi, nerede bizim erkekler? Keşke göz kapayıp açınca ninni sesi gelse. Köy kadınları halı tezgahı başında ve çeltik alanlarında olsa. Sahi nerede bizim kadınlar? Keşke göz kapayıp açıncaya kadar sonbahar olsa ve okul zilleri sokakta çınlasa. Çocuklar ellerinde çantalarla okullara koşsa, neşeli çığlıkları kentin kuşlarını şaşırtsa, sahi nerede bizim çocuklar? Ey her şeyi uygun bir şekilde süsleyen müzeyyin, ey kullarına gerekenleri ilan eden mulin, bu dönem biter mi? Bizim anılarımız gündüz saldırısı ve gece öfkeleriyle dolu. Her defasında yer kürenin bir kısmı savaşın acımasızlığını tecrübe ediyor. Ey barış ve huzurun Allah'ı! Zemin bu duaya susamış. Barış ve huzur. Allah'ım! Biz bu dönemi geride bırakmamız yerine savaşı yeryüzünde yok et ki tüm ağaçlar zeytin gibi barışı hatırlatsın. Allah'ım, ben mübarek ismin hakkına sana el açıyor, yalvarıyorum. Ey emniyet ve güven veren, ey her şeyi hükmü altına alan, ey varlıkları yoktan var eden, ey yaratıklarına gerekenleri öğretip telkin eden mülakkin, ey açıklanmayı gerekenleri açıklayan mübeyyin, ey zorlukları kolaylaştıran mühevvin,
ey kullarına gereken güç ve imkanı sağlayan, ey her şeyi uygun bir şekilde süsleyen, ey kullarına gerekenleri ilan eden, ey yaratıklar arasında rızık gibi bölüştürülmesi gereken şeyleri taksim eden, münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilah olmayan. Kurtar bizi ateşten, ey Rabbim.
Allahümme inni yes'eluke bismik, ya mu'min, ya muheymin, ya mukevvin, ya mulaqin, ya mubeyyin, ya muhevvin, ya mumekkin, ya muzeyyin, ya mu'lin, ya mugassin, subhaneke ya la ilahe illa.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim.
Önceki bölümlerde doğaüstü mahlukların her toplumda halk kültürünün bir parçası sayıldığını ve geçmiş kavimlerde ve toplumlarda yaşayan insanların dünya görüşü, inancı, algıları ve ayinleri bu mahluklarla ilgili olduğunu anlattık. Ve yine dedik ki mitolojik inançlarda devler yer altında yaşayan mahluklardır. Devler orada gizlice yaşar, genellikle her türlü çirkinliği, kötülüğü simgeler. Devler kötülüklerin tanrısının yardımcıları veya onun yarattığı mahluklar, hatta onun ta kendisi olarak Fars dilinin sözlü ve yazılı edebiyatında ve kitaplarında kendini göstermiştir. Bu eserlerde dev doğaüstü bir mahluktur. Genellikle devasa ve çirkin bir şekilde görüntülenir. Devler insanlardan temelli farklıdır. Devler genellikle kara, yaban domuzu gibi uzun dişleri, kalın ve kapkara dudakları ve genelde mavi gözleriyle tanıtılır. Devlerin vücudu genellikle kalın tüyle kaplıdır. Yine birkaç başlı, boynuzlu, kuyruk ve uzun kulaklıdır.
Masallarda devler genellikle ahmak, aptal ve kolayca kandırılabilen ve bazen de zeki de ve çevik mahluk olarak da anlatılır. Bu masallarda devler genellikle şer ve kötülük simgesi ve aracıdır. Devlerin dehşet yaratan amellerinden biri yamyam oluşlarıdır ki bu özelliklerinin masallarında da sık sık rastlanır. Devlerin insan oğlunun kokusuna karşı çok hassas ve duyarlı koku alma özellikleri de vardır. Bu özellik hemen hemen tüm mitolojik masallarda ve halk arasındaki efsanelerde gelirken seçkin mitolojik eserlerde göze çarpmaz. Gerçi yine bu yamyam devler masalların kahramanları tarafından kolayca kandırılır.
Devler genellikle insanüstü büyüler ve savaş aletleriyle donanmıştır ve her an kılık ve kalıp değiştirebilir. Devler bazen güzel bir kadın ve daha çok zebra, yılan, ceylan, at, ejderha ve aslan gibi hayvanların kılığına girer. İranlı yazar Ebu Tahir Tarsusi, Kameri 6. yüzyılda Darabname adlı eserinde şöyle diyor. Tam Rusiye adındaki masalın kahramanı iki kara ve beyaz yılan arasında kara yılanı seçerek öldürdüğünde beyaz yılan ona yaklaşıyor ve şöyle diyor. Biz perilerdeniz ancak senin öldürdüğün o kara yılan devdi. Onların mekanı şu dağın arkasındadır. Ve o dağdan çıkan ve bu denizden su içen kocaman ejderha da aslında ejderha değil, ejderha kılığına giren bir devdir.
Mitolojik masallarda ise hırsızlık devlerin belli başlı özelliği olarak gündeme geliyor. Melik Cemşit ve Elma hırsızı dev masalında da bir dev 7 yıldır bir kızı kaçırmış ve bir kuyuya hapsetmiştir. Kız şöyle diyor, ben Hindistan padişahının kızıyım. Bu dev 7 yıldır beni kaçırmış ve bu kuyuya atarak esir almıştır. Devin tutsağı olan kızlar genellikle onunla evlenmeyi reddedince dev onları büyüler ve bir tılsımın tutsağı eder. Uzun bir masal olan Emir Arslan masalı bu tür mahluklarla doludur. Bu masalın en ünlü devi Fulad-ı Zehir adlı devdir. Bu dev ve oldukça kötü ve büyücü olan dev annesinin yardımıyla başkaları ile savaşır. Masalın büyük bir bölümü ise Emir Arslan'ın bu iki devin büyüleriyle mücadele ve savaşları ile geçer. Yine Alhak adlı dev, hatta Fulad Zehir adlı devi bile usandıran bir başka kötü devdir.
Değerli dinleyiciler, mitoloji masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalarken devamını bir sonraki bölüme bırakıp her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçmek istiyoruz. Konumuz masallardaki devler olduğundan bugün sizler için Melik Muhammed ve Tek Bacaklı Dev masalını seçtik. Hep birlikte dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Bir varmış, bir yokmuş. Allah'tan başka hiç kimse yokmuş. Çok eski zamanlarda bir padişah vardı. Padişahın 7 oğlu vardı. Oğulların 6'sı bir anadan ve 7.'si ise üveydir. Üvey evladın adı da Muhammed'di. Bir gece padişah sarayında mışıl mışıl uyurken bir rüya gördü. Rüyasında başının ucunda içinde güzel bir papağan bulunan altın bir kafes vardı. Padişah uykudan uyanınca derin derin düşünmeye başladı. Acaba gördüğü altın kafes ve papağan anlamı neydi? Öte yandan bu padişah papağanları çok severdi ve bu rüyayı gördükten sonra bir an önce altın kafesi ve papağanı elde etmeye karar verdi.
Bu arada padişah bir süreden beri tacını ve tahtını oğullarının birine vermek istiyordu. Çünkü kendisinden sonra tacı ve tahtı için birbirlerine düşmelerini istemiyordu. Bu rüyayı gören padişah aklına bir fikir geldi. Şöyle ki, böylece her 7 oğlunu sınamaya ve kim bu sınavdan başarıyla çıkarsa tacını ve tahtını ona vermeye karar verdi. Bu yüzden padişah rüyayı gördükten sonra oğullarını çağırdı ve şöyle dedi. Siz hepiniz benim evlatlarımsınız ve ben hepinize aynı gözle bakıyorum. Bu yüzden tacımı ve tahtımı hanginize vereceğime karar veremiyorum. Şimdi sizden bana altın kafesi ve papağanı getirmenizi istiyorum. Kim bu işi başarırsa benden sonra padişah olacak.
Altı kardeş bu sözlerin ardından birlikte yola koyuldu ve altın kafesle papağanı getirmeye karar verdi. Altı kardeş birçok diyarı gezdi ve bu yurttan öbür yurda giderek her tarafı aradı ve yolu bilen herkesten altın kafesi ve papağanı sordu. Fakat sonucunda hiçbir şey de bulamadan eli boş saraya döndü. Altı kardeş saraya döndükten sonra padişaha şöyle dedi. Ey padişahımız, biz bütün dünyayı dolaştık fakat sizin istediğiniz şeyi bulamadık. Padişah yoksa oğullarından olmayacak bir şey mi talep ettiğini düşünürken birden Melik Muhammed ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ey muhterem babacığım, eğer müsaade ederseniz ben gider ve altın kafesi ve papağanı getiririm.
Sözleri duyan padişah şöyle karşılık verdi. Onlar 6 kişiydi. Üstelik senden daha büyüktü. Fakat bunu yapamadılar. Şimdi sen nasıl tek başına bunu yapacaksın? Melik Muhammed şöyle dedi. Şimdi ben gideyim. Belki Allah-u Teala irade buyurur da onları bulabilirim. Padişah oğluna şöyle dedi. Madem ısrar ediyorsun, git. Eğer onları getirirsen, padişahlık makamı senindir.
Bu sözlerin üzerine Melik Muhammed yolculuğu için hazırlığa başladı ve yanına biraz mücevher ve çevik bir at aldı ve yola koyuldu. Şimdi altı kardeşin ne yaptığını dinleyin. Kardeşlerin en büyüğü ve hepsinden daha kıskanç olanı öteki 5 kardeşi topladı ve şöyle dedi. Ben eminim ki şu Melik Muhammed altın kafesi ve papağanı bulup getirebilir. Gelin onun peşinden gidelim. Yoksa elimize hiçbir şey geçmez. Kardeşler de bu öneriyi kabul etti ve hep birlikte atlarına binerek birer gölge gibi Melik Muhammed'i takip etmeye başladı. Ta ki onu bir çölde tek başına yakalayarak attan indirdiler ve üvey kardeşlerine güzel bir dayak attılar.
Melik Muhammed yediği dayağın ardından yarı ölü yarı diri yere yığıldı ve mücevherleri taşıdığı torbayı da başının altına koydu ki eğer ölürse onu bulan kimse defnedilmesinin masraflarını karşılasın.
Altı kardeş Melik Muhammed'i iyice dövdükten sonra hemen atlarına binerek oradan uzaklaştı. Çünkü kimsenin onları görmesini istemiyorlardı. Melik Muhammed güneş batımına kadar öylece yerde yatıyordu. Ta ki rüyasında Hazreti Ali Aleyhisselam'ı gördü. Hazret ona şöyle buyurdu: "Ey genç, ayağa kalk ve kemerini iyice sık." O ana kadar kımıldayamayacak halde olan Melik Muhammed bu sözlerin ardından birden sapasağlam ayağa kalktı ve o Hazret'in karşısında durdu. Şaşkın şaşkın yüzüne baktı. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurdu: "Bundan sonra nerede bir sorunla karşılaşırsan ya Ali de ki sorunun bertaraf olsun."
Hazreti Ali Aleyhisselam bu sözleri sarf ettikten sonra kayboldu. Melik Muhammed uyandı ve baktı ki bedeni sapasağlam ve hiçbir acı hissetmiyor. Çevresine baktı. Atı ve mücevher dolu torbası da yerindeydi. Büyük bir sevinç ve güçlü bir kalple atına bindi ve yepyeni bir kuvvetle yoluna devam etti. Altı kardeşe gelince onlar da Melik Muhammed'e dayak atarak yere attıktan sonra yollarına devam ettiler. Altı kardeş sonunda bir kente vardılar. Kente dolaşırken yolları kumarbazların mahallesine düştü ve kumar oynamayı çok sevdiklerinden Melik Muhammed'i dövdüklerini unutmak için, bir şeylerle uğraşmak için bir kumarhaneye girdiler ve kumar oynamaya başladılar. Altı kardeş çok çabuk yanlarında ne varsa kaybettiler ve artık hatta geceyi bir yerde geçirmek için bile paraları kalmadı. Kardeşler iflas edince üç kardeş dilenciliğe başladı. Öteki üç kardeşten biri kelle paça yapan bir dükkanda çıraklık yaptı. İkincisi de hamamda işçiliğe başladı ve üçüncü kardeş de bir aşçının yanında çırak oldu.
Öte yandan ayağa kalkan Melik Muhammed de yoluna devam etti. Yolu üzerinde bir kente vardı. Bu kent tesadüfen kardeşlerinin dilencilik yaptığı kentti. Gece vaktiydi ve Melik Muhammed kentte kimseyi tanımıyordu. Bu yüzden geceyi nerede geçireceğini düşünmeye başladı. Melik Muhammed düşünürken yolu yaşlı bir kadının evine düştü. Gidip kapıyı çaldı. Yaşlı kadın kapıyı açtı. Melik Muhammed şöyle dedi: "Ey yaşlı nene, ben garibim, gidecek yerim yok. Eğer mümkünse bu geceyi senin evinde geçireyim, yarın çekip giderim." Yaşlı kadın Melik Muhammed'i şöyle bir baştan başa süzdü. Yüzünde padişahlık nuru gördü. Bu yüzden gönlü rahatladı ve şöyle dedi: "Ey genç adam, eğer bu fakirleri kabul edecek olursan buyur içeri gir." Melik Muhammed içeri girdi. Yaşlı kadın tek kızı ile birlikte yaşıyordu. Melik Muhammed etrafa şöyle bir bakındı. Yaşlı kadının durumu pek iyi değildi. Mücevher torbasından bir taş çıkardı, yaşlı kadına verdi ve şöyle dedi: "Bunu al ve sat. Parasına da yemek yap, yiyelim."
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@wgs.inip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber olunca edeyin, mutlu ve esen kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde manevi ve değerli mübarek Ramazan ayının faziletleriyle ilgili konuşmak istiyoruz. Bildiği üzere bu yüce ve manevi ayı idrak etmekteyiz. Bu vesileyle ilk önce siz değerli dinleyicilerimiz başta olmak üzere tüm İslam alemine bu mübarek ayın gelişini kutluyor. Ve bu ayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için din alimi ve Esenyurt Muhammediye Camisi imamı Sayın Şeyh Hamza Aydın hocamızla yaptığımız röportajı sizlere sunuyoruz efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyam kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettegun. Evet, temennimiz İslam alemine, insanlık alemine bu rahmet, mağfiret, nefiste olan cihat ayı hayırlara, berekete, inşallah birliğe, beraberliğe vesile olsun temenni ederiz. Evet, dediğiniz gibi Ramazan ayı, evet, ay olarak 11 ayın sultanı. Nedenine gelince gerçekten Ramazan ayının gelmesiyle yani insana ve özellikle Müslüman kardeşlerimize farklı bir ortam, farklı bir zemine ve farklı bir duygu söz konusu olur. Şöyle ki Allah Rabbul Alemin bu ayda rahmeti, mağfireti, birçok özelliklerin zirvesini bize beyan etmektedir. Yani bir anlamda bu ayın özelliği insanın yani gerçekten kul olma vazifesini yeniden insana anlatmak, insanın fıtratına dönüştür. Bu ayda Allah Rabbul Alemin kuluna öyle bir halet bahşetmektedir ki insanın her haleti ibadet sayılır. Dolayısıyla hepinizin malumu ve dinleyicilerimiz de bunu iyi bilmektedirler. Peygamberimiz Allah'ın salatu selam üzerine olsun, Ehl-i Beyt'in onun yolunu takip edenlere. Evet, yani Şaban ayının son cumasında hutbe-i Şabaniye diye meşhurdur. Resul-i Ekrem bu ayın özelliğini, yani 11 ayın dediniz ya sultanıdır, neden sultanıdır özelliğini beyan ederken insana verilen bu mükafatı, insanın Allah katındaki olan o azameti, üstünlüğünü insan hiçbir ayda bulamaz. Rabbül Alemin bir bahane ile kullarını rahmetine dahil etmek ister. Yani bahane tabirini kullandım. Belki biraz tabii ki yerinde bir tabir olmayabilir ama yani Allah Rabbul Alemin bu ayda kullarını o kulluk zirvesine ulaştırır. Çünkü öyle bir aydır, öyle bir ibadettir ki diğer ibadetlerle kıyasladığımız zaman negatif boyut olan tek ibadet oruç ibadetidir. Yani farklı bir ibadettir. öyle bir halet insan alabilir ki bu ayda özellikle tabii ki orucun içeriğini, orucun hikmetini bizler iyi anladığımız takdirde insanoğlunun her haleti ibadet sayılır. Nitekim bir Resul-i Ekrem, tabii ki bu geniş bir konudur, hutbede beyan etmişler, buyurmuşlar ki sizin uykunuz bile ibadettir. Yani bakın, teveccüh edelim, bir aydır ki insan o günde, o günlerinde oruç tutmaktadır. İnsanın uykusu bile Allah katında ibadet sayılsın. Yani insanın okuduğu bir ayet bile diğer zamanlara oranla Allah katında farklı bir şekilde Allah-u Teala mükafat vermektedir. Dolayısıyla bu ayın diğer aylara olan, yani üstünlüğü ki sizin tabirinizde 11 ayın sultanıdır, gerçekten kıyasladığımız zaman Rabbul Alemin bu ayda kullarına fevkalade değer vermektedir. Ve şöyle ki insan kulluk zirvesine, ibadetin zirvesine ulaşır ve insan fıtratına dönmüş olur. Ve Rabbul Alemin insanın bir anlamda oruç tutmasıyla insana mükafat verir ve hatta rivayette var ki ancak ben mükafat verebilirim. Evet. Yani bu daha artık ne olabilir ki? Allah Rabbul Alemin buyurur ki hadis-i kudüsü'de ben ancak mükafatını veririm. Yeter ki insanoğlu bu ibadetten nasibini alsın, mahrum kalmasın, tüm özellikleriyle oruçlu olman, o orucun gerçekten içeriğini anlayabilsin, özellere ait olan oruçtan nasibini alsın, bunun mükafatını ancak ben veririm. Bu artık bir anlamda bu orucun değerini ortaya koymaktadır ki 11 ayın sultanı olma hakkını kazanmıştır, şöyle arz edeyim.
Doğru. Efendim şimdi bu maneviyatla dolu bu mübarek Ramazan ayına girmek için, şimdi ondan önce bu sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçek kulluk vazifesini ve görevini yerine getirmek için kullar kendilerinde nasıl bir hazırlık yapmaları gerekiyor? Yani Ramazan başlamadan önce kendi nefislerini, zatlarına nasıl bir temizlik ve efendim kendilerini hazır tutmalar lazım?
Evet, değindiğin hususa şöyle, ben tabii bir cevap değil de şöyle girelim, şöyle izah edelim. Şimdi aslında Ramazan'dan önce malumunuz Şaban ayıdır. Şaban'dan evet. Önce Recep ayıdır. Aslında bu aylar değindiğiniz gibi Ramazan ayına giriş bağlamında noktasında hazırlık ayıdır. Bunu böyle kabul etmemiz lazımdır. Yani Rabbul Alemin Cenab-ı Hak Recep ayında tutulan oruçlar bir gün olsun, üç gün olsun, Şaban ayında tutulan oruçlar onlara mükafat vermektedir. Aslında bir hazırlık ayıdır. Yani bir anlamda günahsız bir şekilde insanın bu Ramazan-ı Şerife girmesidir gerçekten. Dolayısıyla hem bu ayın orucu, bu ayın tabii ki Şaban ayı olsun, Recep ayı olsun, bunun bir takım amelleri var, hamdolsun. Edebildik, müminler yerine getirdi. Allah hepimizden kabul eylesin. Özellikle hadislere baktığımızda, rivayetlere baktığımızda imamın yanına İmam Cefer Sadık olsun, diğer imamlarımız olsun, ashabından bazıları, İmam Rıza Aleyhisselam'ın ashabından Ebu Selti bir evi gelir, işte imam sorur ki ne yapabildin bu ayın Şaban ayının oruçlarından nasibini alabildin mi? Evet. İmam hiç olmasa değil bu ayın son gününde, yani Şaban ayının son gününde bir insan, bir mümin 3 günde olsa, oruç tutsa, diğer aylarda mesela Recep'te nasiplenmemiştir, Allah-u Teala telafi eder. Yani o mükafatı, diğer ayların mükafatını vermiş olur. Yani bir nevi hazırlık. Nasıl bir insanın bir misafiri geldiği zaman o misafir için evinin temizliğini yapar, hazırlık yapar, işte kapıya çıkar, dört gözle misafirini bekler, bir hazırlık söz konusu olur. Dolayısıyla bizler de hem bu ayın içerisinde Şaban'ında olsun, Recep'inde olsun orucumuzla artık da aziz bir misafirimiz gelmektedir. Misafirimizi karşılamamız gerekir. Dolayısıyla maneviyatla, günahlardan arınmakla bir anlamda artık da geçmişe kalem çekmek gibi istiğfarla bir hazırlığımız söz konusudur. Ve hepimizin de malumu ki gerçekten hem bireysel olsun, toplumsal olsun, halkımızda, insanımızda, camiamızda farklı bir atmosfer oluşur ve insanlar gerçekten bu ayın değerini anlamak için farklı bir şekilde giriş yapar. Yani artık da duygular, artık bereket, insanların bir hazırlığı, maddi ve manevi boyutuyla hazırlıklar yapılır ki biz bu ayı idrak edelim. Rabbim temennimiz budur ki inşallah geçmiş günahlarımızın affıyla ve özel kulların orucunun inşallah bize değerini nasip etsin.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü röportajımızdan mübarek Ramazan ayının faziletleriyle ilgili Esenyurt Muhammediye Camisi İmamı Sayın Şeyh Hamza Aydın hocamızın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.farsuday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımıza değinmek istiyoruz.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Hazreti Musa aleyhisselam kendisini hocasına tabi bir talebe olarak tanıtıyor ve Hazreti Hızır'dan peşinden gitmek üzere icazet istiyor. Bu talep, talebenin hocasına karşı tevazu derecesini gösteriyor. Gerçekte herhangi bir insan hocalık mevkiine yerleşince ona gösterilecek saygı da kat kat artar. Hazreti Ali aleyhisselam bir vicizesinde şöyle buyuruyor. Bir talebe bir meclise girdiğinde o mecliste hocasını görürse herkese selam vermesi gerekir. Ancak hocasına ayrı bir selam vermesi ve saygı göstermesi gerekir. Hazreti Ali aleyhisselam başka bir yerde de şöyle buyuruyor. Oturduğun yerden baban ve hocan için ayağa kalkarak dur. Hatta hükümdar olsan bile. Hocaya gösterilecek saygı ve tevazu o kadar önemlidir ki İslam peygamberi bu konuda şöyle buyurur. Eğer biri bir başkasına bir mesele öğretir veya bir ilimden bir söz öğretirse onun maliki olur. Allah Resulü'nün bu tabiri belki de kafalarda yoksa talebe köle gibi pazarlanabilir mi sorusunu oluşturabilir. Allah Resulü şöyle devam eder. Ona emir verebilir veya herhangi bir işten men edebilir. Yani köleler sahiplerinin emirlerini dinlediği gibi talebelerin de alim ve muttaki hocaların emirlerine uymaları gerekir.
İslam dininde ve Allah Resulü ve Ehl-i Beyt fertleri siyerinde sürekli ulema ve bilginlere saygıya vurgu yapılmıştır. Yüce Allah Hazreti Musa ve Hazreti Hızır öyküsünü beyan ederek öğretmenlere pratikte saygıyı en iyi şekilde ortaya koymuştur. Kehf suresinin 66. ayetinde Hazreti Musa Hazreti Hızır'dan şöyle soruyor. Sana öğretilenden bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı? Aynı surenin 69. ayetinde ise Hazreti Hızır'dan cevap alamayan Hazreti Musa bu kez şöyle diyor: İnşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem.
Tahran Radyosu.
Bu iki kısa cümlede Hazreti Musa'nın talim ve terbiye ve öğretmen konusunda nasıl davranılması gerektiğini beyan ediyor. Gerçi Hazreti Musa ulul azm peygamberlerden biriydi, ancak bu mevki hiçbir zaman talebenin hocasına karşı göstermesi gereken edep ve saygıya mani olmadı.
Bilim öğrenmenin bir başka püf noktası da talebenin hocanın huzurunda sessiz olmasıdır. Talebe hocasının huzurunda susmalı ve pür dikkat hocasını dinlemeli ve söylediklerini anlamalıdır. Bu konuda Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: Hocanın huzurunda bulunduğu vakit konuşmaktan ziyade dinlemek için hırslı ol. Bazı insanlar büyüklerin ve alimlerin meclisine katıldığında sürekli konuşmaya ve bilgili olduklarını göstermeye çalışıyor. Ancak Hazreti Ali aleyhisselam talebelere hocanın huzurunda daha çok onun sözlerini dinlemelerini tavsiye ediyor. Çünkü gerçekte fırsat çok azdır. O zaman iyice dinlemek ve öğrenmek gerekir.
Sabır, talim ve terbiyenin bir başka adabıdır. Hocanın ikazlarını benimsemek ve talebesine karşı sert ve kesin tavırla davranmasına sabırlı olmak, talebeliğin en önemli adabıdır. Bu durum Hazreti Hızır ve Hazreti Musa öyküsünde en iyi şekilde beyan edilmiştir. Zor şartlarda bilim öğrenmeye karşı sabırlı olmayan kimse bilim öğrenmekte hocasını izlemekten geri kalabilir. İşte bu yüzden talebeler hocalarından bilim öğrenirken çok sabırlı olmaları ve bilim öğrenmede acele etmekten kaçınması ve hemen her şeyi öğrenmeyi beklememesi ve eğitim sürecini sonuna kadar tamamlaması gerekir. Nitekim Hazreti Hızır da Hazreti Musa'ya eğitim verirken ona sabırlı olmayı ikaz etmiştir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ